Ayrım 33, sayfa 314. Peki, onun annesini tanıdığını biliyor muydum? Neredeyse annesinin eski bir dostu bile sayılabileceğini. Ramsdale'deki amcasını görmeye geldiğini. Ah evet, yıllar önce. Annesinin kulübünde konuşma yaptığını, herkesin önünde onu, Dolly'yi çıplak kolundan sıkıştırıp mıncıkladığını, kaşından öptüğünü, Dolly'nin de o sırada 10 yaşında olduğunu, ona çok kızdığını, 2 yıl sonra Worthy'de sahneleyeceği oyunu yazdığı sırada beni ve kendisini kaldığı konuk evinde gördüğünü, ya Waste Journal gazetesinde resmi çıktığında az daha yakayı ele verdiğini, benim Claire'in yaşlı bir kadın, belki de o adamın akrabası ya da bir zamanlar birlikte yaşadığı kadın olduğuna inandırarak yanlış bir iz sürmeye götürmesine korkmuştu. Biliyor muydum? Brisland gazetede çıkmamıştı resmi. Evet, çok tuhaf. İşte böyle, dedi, bu dünya, dünya birbiri ardında sıralanan bir şakalar dizisiymiş, hayatını yazsalar kimse inanmazmış. Bu sırada Dick ile Bill'in biri almak amacıyla daldıkları mutfaktan güven verici, gevrek gürültüler gelmeye başladı. Kapı aralığında konuğu fark ettiler ve Dick odaya girdi. Dick, bu babam, diye bağırdı Dolly. Çın çın öten, kulak tırmalayan bir sesle, bütünüyle garip, yeni, şen, yetişkin bir sesti bu. Aynı zamanda artık uzakta kalan bir savaşın mağduru olan genç adam ağır işittiğinden acıklıydı da. Uzun mavisi gözler, kara saçlar, elma yanaklar, tırassız çene. El sıkıştık. Tek eliyle harikalar yaratan ve bundan da gurur duyduğu belli olan temkinli Bill, açtığı teneke bira kutularını içeri getirdi. Gitmeye kalkıştı. Küçük insanların otumturaklı rezaleti. Alakonuldu. Bir bira reklamı. Aslına bakarsanız böylesi benim de Schiller'lerin de işine geliyordu. Pek de sağlam gözükmeyen sallanır koltuğa geçtim. Dolly ağzındakileri halır halır çiğneyerek bana marshmallow ve patates çipsi ikram etti. Erkekler Dolly'nin kadife paltolu, bej yelekli, narin yapılı, ufak tefek, genç görünüşlü ama hastalıklı, eski dünyalı babasına baktılar. Belki de bir vikonttu. Kalmaya geldiğimiz dönemini edinmişlerdi. Dick derin derin düşündüğünü belirten alın kırıştırmalardan sonra Dolly ile kendisinin mutfakta ek şirten üzerinde yatabileceklerini belirtti. Hafifçe elimi kaldırdım. Söylediklerimi kendi aralarındaki özel bir haykırışla Dick'e ileten Dolly'e sadece dostlarım ve hayranlarım tarafından ağırlanmak üzere Pittsburgh'a giderken yol üstü diye uğradığımı bildirdim. Bill'in geri kalan parmaklarından birinin kanamakta olduğu, o kadar da becerikli değilmiş demek, o sırada fark edildi. Adamın elinin üzerine eğildiğinde Dolly'nin solgun memelerinin gölgeli aralığı nasıl da kadıncaydı. Bunu nasıl da önceden görmemiştim. Adamı yarısını bakmak üzere mutfağa götürdü. Birkaç dakikalığına çok belirgin bir biçimde yapay bir sıcaklıkla şişip kabaran 3 ya da 4 sonsuzluk boyunca Dick ve ben baş başa kaldık. Sert bir iskemleye oturmuş, ön ayaklarını ovuşturuyordu. Birden terli burun kanatlarının üzerindeki kara lekeleri akik sertliğindeki pençelerimle sıkmak gibi anlamsız bir istek geldi içimden. Gür kirpikli, güzel, hüzünlü gözleri, bembeyaz dişleri vardı. Adem elması iri ve kıllıydı. Neden daha iyi tıraş olmaz bu genç iris tipler? O ve Dolisi şuradaki kanepede en azından 180 kere, belki çok daha fazla, utanıp sıkılmadan sevişmişlerdi. Bundan da önemlisi, onu ne zamandan beri tanıyordu? Yok, hınç duymuyorum. Garip şey, hiç hınç duymuyorum. Sadece keder ve mide bulantısı. Şimdi burnunu ovuşturuyordu. En sonunda ağzını açtı. Hafifçe kafasında sallayarak şunları söyleyeceğinden emindim. Vallahi harika bir kız Mrs. Hayes. Gerçekten harika. Hem de harika bir anne olacak. Ağzını açtı, bir yudum bira içti. Böylece yüzüne bir anlam geldi. Sonra ağzı köpükleninceye kadar birasından yudumlar almaya devam ettim. Kuzu gibiydi. Onun Floransa resimlerindekine benzer memelerini avuçlamıştı. Tırnakları kirli ve kırıktı ama parmak eklemleri, bilek kemiğinin bütünü, güçlü, biçimli bileği, hepsi de benimkilerden çok çok daha kusursuzdu. Zavallı çarpık çırpık ellerimden gurur duyamayacak kadar çok beden incitti bu ellerle. Fransızca bir sövgü cümlesi, Dorsetli bir çiftçi yamağının parmaklarının boğumları, Avusturyalı bir terzinin küt parmak uçları, Humbert Humbert bu işte. O susarsa ben de susabilirdim. Bu yatışmış, gözü korkmuş, sallanır koltukta biraz dinlenmek iyi bile gelirdi bana. Sonra da gider, düşmanın inini bulur, tabancamın sünnet derisini sıyırır, büzüşmüş tetiğin orgazmın tadını çıkarırdım. Viyanalı doktorun sadık, uslu bir izleyicisi olmuşumdur her zaman. Fakat sonunda bir tür uyuşturulma sonucu akıl edebileceği tek cümleyi, harika bir kız ve benzeri, söylemekten alıkoyduğum zavallıdaki acımaya başladım. Demek böyle dedim, Kanada'ya gidiyorsunuz. Mutfakta Dolly, Bill'in söylediği ya da yaptığı her şeye gülüyordu. Demek böyle diye bağırdım. Kanada'ya gidiyorsunuz. Kanada değil diye yeniden bağırdım. Alaska demek istiyorum tabii. Bardağını sıkıca kavradı ve görmüş geçirmiş bir baş sallayışıyla cevap verdi. Şişe açacağıyla kesti galiba. Sağ kolunu İtalya'da kaybetti de. Leylak rengi güzel badem ağaçları çiçek açmış. Orada ta yukarıda leylak rengi lekelerle boyanmış kopuk bir gerçeküstücü kol duruyor. Elin üzerinde bir çiçekte hız dövmesi. Dolly ve eli sargı bir geri döndüler. Kumral, solgun ve belli belirsiz güzelliğinin kötürüm herifi heyecanlandırdığını geçirdim aklımdan. Dick ferahlamıştı. Sırıtarak ayağa kalktı. Bill'le birlikte geri dönüp şu telleri onarmaları gerekir sanıyordu. Mr. Hayes ile Dolly'nin birbirlerine söyleyecek yığınca şeyleri olduğunu sanıyordu. Gitmeden önce beni yine göreceğini sanıyordu. Bu insanlar niye bu kadar çok sanırlar da bu kadar az tıraş olurlar? İşitme aletlerine bu kadar az başvururlar? Oldu dedi ellerini kalçalarına vurduğunda. Bir ses çıktı. Kara sallanan koltuğa çöktüm yeniden. Demek aldattın beni. Nereye gittin? Nerede şimdi o adam? Şöminenin üzerinden parlak dış bükey bir fotoğraf aldı. Gözlerini dikmiş bakan beyaz yaşlı kadın, tıknaz, eğri bacaklı, kısa elbiseli, kolluklu gömlekli yaşlı adam, sarkık bıyıklar, saat köstekli. Lolita'nın kayınları June'da dikin erkek kardeşinin yanında oturuyorlar. Sigara içmek istemediğine emin misin? Kendisi içiyordu. Sigara içtiğini ilk kez görüyordum. Korkunç Humbert'in yönetimi altında kesinlikle yasaktı. Charlotte Hayes mavi bir sigara dumanında bütün endamıyla doğruldu, kalktı mezarından. Hayır derse Ivor amcadan sorup öğrenirdim. Seni aldattım mı? Hayır. Tıpkı annesinin yaptığı gibi şömineye doğru fırlatacakmışçasına tuttuğu sigarasının üzerine işaret parmağıyla çabuk çabuk vurdu. Sonra tanrım tıpkı annesi gibi tırnağıyla sıyırarak alt dudağına yapışmış bir sigara kağıdı parçasını çıkardı. Hayır, beni aldatmamıştı. Hepimiz dostuk. Edusa ona Q'nun küçük kızlardan hoşlandığını, gerçeği söylemek gerekirse ama ne gerçek, bir keresinde hapse girmesine ramak kaldığını bile söylemişti. Ayrıca Lolita'nın bunları bildiğini de biliyordu. Q, evet. Dirseği avucunda dumanı üflüyor, gülümsüyor, biraz daha duman çıkarıyor, o sigarayı fırlatacakmışçasına tutuşu. Anılar koyuldukça koyuluyor. O herkesin, her şeyin iç yüzünü görürmüş, gülümsüyor. O, ne ona ne de bana benzermiş çünkü bir dahiymiş. Büyük adam. Müthiş gırgır. Lolita ikimizin arasında geçenleri anlattığında kahkahadan kırılmış. Ben zaten önceden anlatmıştım demişmiş. Bu koşullar altında onu anlatmanın hiçbir sakıncası yokmuş ki. Ha Q mu? Herkes Q dermiş de ona. 5 yıl önce gittiği kamp. Garip rastlantı. Onu Elephant'tan Elphinstone demek istiyor. Arabayla bir gün çeken züppe bir çiftliğe götürmüş. Adı mı? Şey saçma sapan bir at. Fak fak çiftliği. İşte bildiğim gibi canım saçmalık olsun diye. Neyse. Artık önemi yokmuş zaten. O yer tarihe karışmış, dağılmış gitmiş. Doğru söylüyorum dedi. O çiftliğin nasıl lüks bir yer olduğunu düşünemezmişim bile. Her şey ama her şey vardı demek istiyormuş. Evin içinde bir şelale bile varmış. Bir keresinde tenis oynadığımız, buğumuza bayıldım işte. Kızıl saçlı herifi hatırlıyor muymuşum? İşte o çiftlik kızıl saçlıymış aslında ama bir yazlığına Q'ya devretmişmiş. Q ile ikisi geldiklerinde ötekiler onlara gerçek bir taş kime töreni düzenlemişler. Sonrası müthiş bir dalış olmuş. Hani tıpkı ekvatoru geçerkenki gibi. Bilirsin canım. Yapmacık bir tavırla pes edermiş gibi gözlerini devirdi. Devam et lütfen. Peki. Lolita'yı Eylül'de Hollywood'a götürüp bir deneme filmi çektirmek düşüncesindelermiş. Onun oyunlarından birinden Altın Yürekler uyarlanan filmdeki tenis maçı sahnesinde küçük bir rolde gözükecek. Klik marka döşemeyle kaplı zemin üzerinde filmin tanınmış yıldızlarından birinin dublörlüğünü yapacakmış. Yazık bir türlü gerçekleşmemiş. Nerede o domuz herif şimdi? Domuz herif değilmiş o. Birçok yönden harika bir adammış. Başına ne geldiyse içkili uyuşturucudan gelmiş. Tabii bir de seks konusunda tam bir manyakmış. Dostları ise onun tutsakları gibiymişler. Fak fak çiftliğinde neler yaptıklarını gözümün önüne getiremiyordum bir türlü. Ben, Humbert, gözümün önüne getiremiyordum. Lolita ona aşık olduğu için katılmayı reddetmiş. O da onu sokağa atmış. Ne gibi şeylerdi bunlar? Ah sapık, iğrenç, akla hayale gelmez şeyler. Örneğin iki kız, iki oğlan, üç ya da dört erkek alır, hepimiz çırılçıplak alt alta üst üste yuvarlanırken yaşlı bir kadın da filmimizi çekerdi. Seyd'in Justin'i başlangıçta 12 yaşındaydı. Ne gibi şeyler tam olarak öğrenmek istiyorum. Ah şeyler, ah ben bak, gerçekten bu beni içindeki sızının kaynağına kulak verirken pes perdeden bir çığlık gibi söylüyor, söyleyecek söz bulamadığından sert hareketlerle bir aşağı bir yukarı sallayıp durduğu elinin baş parmağını yelpaze gibi açıyordu. Hayır, susacaktı artık. Karnında bu bebekle ayrıntılara girmeyi reddediyordu. Bu makuldü. Artık önemli değil dedi. Gri bir yastığı yumrukladı. Sonra karnı yukarıya gelecek biçimde sırt üstü divana uzandı. Çılgın şeyler, iğrenç şeyler. Hayır dedim. Ben senin o hayvan oğlanınki gibi kıl bile kıpırdamadan tam olarak Fransızca çevrilse üflemek anlamına gelecek iğrenç bir argo deyim kullandım. Çünkü bir tek seni istiyorum. İşte. O da bastı tekmeyi. Anlatacak pek bir şey kalmamıştı. O kış 1949'da Faye ile ikisi iş bulmuşlardı. 2 yıla yakın bir süre canım orası senin burası benim dolaşmıştı işte. Şey küçük şeylerde lokantalarda çalışmıştı. Sonra diker rastlamıştı. Hayır ötekinin nerede olduğunu bilmiyordu. New York'ta olduğunu sanıyordu. Tabii o kadar ünlüydü ki istese hemen bulabilirdi onu. Faye çiftliğe geri dönmeyi denemişti ama çiftliğin yerinde yerler esiyordu. Yanmış kül olmuştu. Geriye hiçbir şey kalmamıştı. Sadece bir moloz yanı. Ne garipti, ne garipti. Gözlerini kapadı, ağzını açtı. Keçe terlikli ayaklarından biri yerde, geriye yastığın üzerine uzandı. Tahtiyar döşemesindeki tahtaların bitiştiği yer ayrıktı. Küçük çelik bir bilya mutfağa kadar yuvarlanıp gidebilirdi. Bilmek istediğim her şeyi biliyordum. Sevgilime işkence etmek niyetinde değildim. Bilim gece kodusundan, ötelerde bir yerlerde bir paydos radyosu çılgınlıktan ve kaderden söz ederek şarkı söylemeye başlamıştı. Ve işte o, mahvolmuş güzelliği, İp gibi damarlı ince yetişkin kadın elleri, tüyleri diken diken olmuş beyaz kolları, sıradan kulakları, bakımsız koltuk altlarıyla karşımda duruyordu. Daha 17'sinde onulmazcasına yıpranmıştı. Karnındaki o bebek daha şimdiden önemli bir adam olmayı, 2020 sıralarında da köşesine çekilmeyi kuruyordu. Öğütam benim ona baktım, baktım, şu an öleceğimi nasıl biliyorsam o anda da onu bu dünyada görüp geleceğim ya da başka bir dünyada bulmayı umut edebileceğim her şeyden çok daha fazla sevdiğimi biliyordum. Geçmişte çığlıklar atarak üzerinde yuvarlandığım o su periciğinden ancak belli belirsiz bir menekşe kokusu, ölgün bir yaprak yankısı kalmıştı geriye. Gül pembesi, ince uzun derenin kayıcığındaki bir yankı, beyaz bir göğün altında uzakta bir orman, dereceyi dolduran kahverengi yapraklar, hışırtılı otlarda son bir cırcır böceği. Tanrı'ya şükür, tapındığım tek şey bu yankı değildi. Kalbimin bu ışıl ışıl koca şeftalinin birbirine dolanmış dalları arasında gözüm gibi esirgediğim ne varsa gelmiş, o kısır, o bencil günahta yok saydığım, lanetle andığım her şeyde özetlenmişti. Alay edebilirsiniz benimle. Mahkeme salonunu boşaltmakla gözümü korkutabilirsiniz. Ama sizler ağzıma tıkaçlar tıkayıp beni yarı yarıya soluksuz bırakıncaya kadar haykıracağım kendi zavallı gerçeğimi. Lolita'mı bu solgun, kirletilmiş, karnı başkasının çocuğuyla şişmiş ama hala gri renk gözlü, hala iskarası kirpikli, hala kumral, hala badem rengi, hala karmensita. Hala benim olan bu Lolita'yı ne kadar çok sevdiğimi bütün dünya bilsin istiyorum. O gözleri balık gözü gibi miyop baksa da, meme uçları şişip çatlasa da, o güzel, genç kadif yumuşaklığında deltası lekelense, yırtılsa da zarar yok. Senin o sevgili. O solgun yüzüne bir baktın mı, senin o boğuk, genç sesini bir duydun mu, gene o an çıldırırım aşktan. Lolita'm benim. Lolita dedim. Ne yeri ne de zamanı belki ama bir şey söylemek istiyorum. Hayat çok kısa. Buradan şu külüstür arabaya kadar 20-25 adımlık bir uzaklık var. Kısacık bir yol. Gel o 25 adımı at. Şimdi. Hemen şimdi. Olduğun gibi gel. Sonsuza kadar mutlu yaşayalım. Yani dedi, gözlerini açıp hafifçe doğrularak, her an sokacak bir yılan gibi, hani parayı bize yalnızca seninle bir motele gitmem koşuluyla mı vereceğini söylüyorsun? Bu mu söylemek istediğin? Hayır dedim, yanlış anladın. Kazara bulduğun dikini, bu korkunç sıçan deliğini bırakmanı, gelip benimle birlikte yaşamanı, benimle ölmeni istiyorum. Her şeyi benimle, her şey. Daha bunun gibi sözler. Sen çıldırmışsın dedi Lolita, yüzü seyrerek. Bir daha düşün Lolita, hiçbir sorumluluk yüklemiyorum sana. Belki sadece, neyse önemi yok, cezayı geciktiririz demek istedim ama demedim. Neyse, geri çevirsen bile gene de çeyizini alacaksın. Şaka etmiyorsun ya, diye sordu Dolly. Ona içinde 400 dolar para bulunan bir zarf, ayrıca 3600 dolarlık bir çek uzattı. Ürkekçe, güvenmiyormuş gibi aldı küçük armağanımı. Derken alnını tatlı bir pembelik sardı. Yani dedi, sesinde acılı bir vurguyla, bize 4000 kağıt mı veriyorsun? Yüzümü ellerimle örttüm ve hayatım boyunca döktüğüm en alık gözyaşlarına boğuldum. Gözyaşlarımın parmaklarımın arasından süzülüp, kıvrılarak çenemden aşağıya indiğini, yüzümü dağladığını duyuyordum. Burnum tıkandı, artık duramıyordum. Derken bileğime dokundu. Bana dokunursan ölürüm dedim. Benimle gelmeyeceğine emin misin? Geleceğini umut edemez miyim? Sadece bu kadarını söyle bana. Hayır dedi. Hayır balım, hayır. Bana hiç balım dememişti bundan önce. Hayır dedi. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Küge dönerim daha iyi. Yani demek istiyorum ki, el yordamıyla arandı sözcükleri. Onun bulamadığı sözcükleri ben içimden buldum. O kalbimi kırdı. Sense hayatımı yıktın sadece. Kanımca diye devam etti. Hop, zarf kaydı yere düştü. Eğildi, zarfı kaldırdı. Bize bu kadar parayı vermen büyük eli açıklık. Her şey yoluna girecek. Gelecek hafta yola çıkabiliriz. Ağlamayı bırak lütfen. Anlayışlı olmalısın. Dur sana biraz daha bira getireyim. Ay, ağlamasana. Seni bu kadar ağlattığım için üzgünüm ama bu işler böyle işte. Yüzümü parmaklarımı sildim. Armağanıma baktı, gülümsedi. Sevinçten uçuyordu. Dik'i çağırmak istedi. Biraz sonra gideceğimi, onu hiç ama hiç görmek istemediğimi söyledim. Bir ortak konuşma konusu bulmaya çalıştık. Bilmem neden gözümün önüne gelen, gözümün nemli ağ tabakasında titreşip, peksi parıltılar saçarak gelen, bir eşeğe oturmuş, boş bir konserve kutusuna tak diye çakıl taşları atan 12 yaşlarında cıvıl cıvıl bir kız çocuğuydu. Laf olsun diye söyleyecek bir şeyler bulmaya çalışırken az kaldı. Bazen düşünüyorum da, McCool'ların o küçük kızına ne oldu acaba? Aklı başına geldi mi dersin diye soracaktım. Sonra birden durdum. Ya Hayes'lerin küçük kızına neler oldu dersin diye karşılık vermesinden korktum. Sonunda para konusunda döndük gene. Elindeki paranın annesinin evinden gelen kiranın net gelirli olduğunu söyledim. Yıllar önce satılmamış mıydım? Hayır, satılmamıştım. Evet, bunu ona Ramsdale'de olan bütün ilişkilerimi koparmak istediğim için söylediğimi itiraf ederim. Bir avukat ona parasal durumuna ilişkin bir rapor yollayacaktı daha sonra. Durum iyiye gidiyordu. Annesinin satın aldığı ufak tefek tahvillerden bazılarının değeri yükseldikçe yükselmişti. Evet, gitmem gerektiğine emindim. Gitmem, onu bulmam ve hakkından gelmem gerekiyordu. Dudakları bana değerse gerisinden sorumlu olmayacağımı bildiğimden koca karnıyla birlikte attığı her adımda ben de küçük dans adımlarıyla geriye kaçıyordum. O ve köpek uğurladılar beni. Çocukluk ve su periciklik dönemi boyunca içinde yolculuk ettiği külüstür arabayı gördüğünde kayıtsız kalmasına şaşmıştım. Sözün gelişi aslında şaşmamıştım. Sadece ızgaralarının çevresinin biraz mora çalmaya başlamış olduğunu belirttim. Arabanın onun olduğunu söyledim. Ben otobüsle de gidebilirdim. Aptallık etme dedi. Uçakla Jüpiter'e gidip oradan yeni bir araba alacaklardı. Bu arabayı 500 dolara satın alayım senden dedim. Böyle giderse yakında milyoner olacağız dedi. Yanı başında zevkten dört köşe olmuş köpeğe. Carmen Sistema dedim ki son bir kere söyle dedim. Tane tane olmasına çalıştım İngilizcemle. Yarın olmaz tabii. Yarından sonra da olmaz. Ama işte bir gün, günün birinde gelip benimle yaşamayacağını kesinlikle ama kesinlikle emin misin? Bana bu mini minnacık umudu bile versen yepyeni bir tanrı yaratır, yürekler paralayan çığlıklarla yakarırım ona. Daha buna benzer sözler. Hayır dedi gülümseyerek. Hayır. Her şey öylesine bambaşka olurdu ki dedi Humbert Humbert. Sonra silahımı çektiğim gibi kimi okuyucular böylesi bir çılgınlık yaptım sanmışlardır da ondan söylüyorum. Aklımdan bile geçmedi bunu yapmak. Alasmalıdık diye şakıdı benim tatlı, ölü, ölümsüz Amerikalı aşkım. Çünkü sizler bunu okurken o hem ölü hem de ölümsüz olacak. Demek istediğim o sözüm ona yetkilerle aramızdaki anlaşma böyle. Sonra ben arabayla uzaklaşırken çın çın öten bir sesle dike seslendiğini duydum. Köpek arabanın yanı sıra şişman bir yunus gibi bata çıkak koşmaya başladı. Ama şişman ve yaşlıydı. Çok geçmeden vazgeçti. İşte şimdi sönmekte olan günün çisentisi içinden sürüyordum arabamı. Silecekler deli gibi çalışıyordu. Ama benim gözyaşlarımla başa çıkmak ellerinde değildi. Colmont'tan öğleden sonra saat 4'te yola çıktığıma göre, X yolu diyelim, numarasını hatırlamıyorum, Şafak'ta Ramsey ile varabilirdim. Ne var ki kestirme bir yol aklım içeldi. Y yoluna çıkmam gerekiyordu. Haritam hava kararmadan önce vardığım Woodbine'ın biraz ötesinde asfalt X yolunu bırakıp bunu kesen toprak bir yoldan Y yoluna çıkabileceğimi açıkça gösteriyordu. Yine haritama göre bu toprak yol ancak 70 kilometre kadardı. Aksi halde X yolunda 160 kilometre daha gitmem, sonra da Y'ye varmak istediğim yere ulaşmak için tembel tembel kıvrılan Z yolunu kullanmam gerekecekti. Ne var ki söz konusu kestirme yol gitgide kötüleşti. Gitgide engebeli, gitgide çamurlu oldu. Öyle ki 16 kilometre kadar körü körüne uğraşa didine kaplumbağa hızıyla yol aldıktan sonra benim külüstür, halsiz, diz boyu çamura saplandı. Her yerde karanlık, yapış yapış bir rutubet vardı. Durum ümitsizdi. Farlarımın ışığı, içi su dolu geniş bir hendeğin üzerinde asılı kalmıştı. Çevremdeki arazi varsa eğer, kapkaranlık bir bozkırdan başka bir şey değildi. Kendimi kurtarmaya çalıştımsa da arka tekerleklerim sadece çamurlar şatıp ıstıraplar içinde inlemekle yetindi. Başıma geleni lanetler yağdırıp süslü elbiselerimi çıkardım. Gündelik pantolonumu çektim. Üzerime de kurşunlarla delik deşik olmuş kaza giydim. Bataçık'a 6,5 kilometre ötedeki çiftliğe yürüdüm. Yolda yağmur yağmaya başladı. Ama geri dönüp yağmurluk alacak gücü bulamadım kendimde. Bu çeşit olaylar kalbimin kısa bir süre önce konulan teşhislere rağmen aslında oldukça sağlıklı olduğunu ortaya koyuyordu. Gece yarısına doğru bir enkaz kaldırıcı geldi, arabamı çekip çıkardı. Suları yara yara gerisin geriye X yoluna çıktım, yola devam ettim. 2 saat sonra adı sanı olmayan küçük bir kentte büyük bir bıkkınlık çöktü üzerime. Kenara çektim, karanlıkta dost bir cep matarasından kana kana içtim. Yağmur kilometrelerce önceden iptal edilmişti. Apaçyalarda bir yerde karanlık bir geceydi. Ara sıra kırmızı arka farları uzaklaşan ya da beyaz ön farları yaklaşan bir araba geçip gidiyordu yanımdan. Ama kent ölüydü. Tatlı, olgun, usul usul çürüyen Avrupa'da olduğu gibi kaldırımlarda insanın içine ferahlık veren kentler bir aşağı bir yukarı dolaşmıyor, biliyorlardı. El değmemiş gecenin ve aklından geçen şeylerin tadına tek başıma varacaktım. Yol kenarındaki tel çöp sepeti içine atılabilecek şeyler konusunda çok titizleniyordu. Süprüntü, kağıt, çöp atılmaz. Şeri kırmızı harfler bir fotoğrafçı dükkanını gösteriyordu. Üzerinde kabız ilacı markası yazılı koca bir termometre bir eczanenin önünde sessiz sedasız duruyordu. Rubino mücevher şirketinin vitrinindeki vitrin elmasları kırmızı bir aynaya yansıyordu. Cif cif kuru temizleyicisinin ketensiz derinliklerinde ışıklı yeşil bir saat yüzüyordu. Sokağın öteki yanında bir garaj uykusunda Genuflek için lubricity, dizlerinin üstünde zamparalık dedi. Sonra bunu hemen düzeltti. Guflex Supplication, Guflex yağlama servisi oldu. Gene Rubinov'un değerli taşlarıyla bezenmiş bir uçak uğuldayarak geçti kadife göklerden. Geceleri ölen ne çok kent görmüştüm. Üstelik bu sonuncusu da değildi. Bırakın eğleneyim biraz burada. Onun işi bitti sayılır. Sokağın karşı kaldırımında biraz yukarıda neon lambaları kalbimden 2 vuruş eksiğiyle yanıp sönüyorlardı. Aşağı yukarı her 2 saniyede bir lokantanın ışıklı ilanı koca bir kahvedanlık zümrüt rengiyle canlanıyor. Sonra iyi yiyecek diyen pembe ışıklı harfler onun yerini alıyor ama kahvedanlık zümrüt rengiyle yeniden dirilmeden önce göz alıcı gölgesi seçilebiliyordu. Gölge oyunları oynamıştık. Bu ne idüğü belirsiz ufak kent sihirli avcılardan uzak değildi. Gene ağlamaya başlamıştım. Boş yere yaşanmış bir geçmişin sarhoşuydum. Bu bölümde yer alan yabancı kelimeler. Marshmallow, M-A-R-S-H-M-A-L-L-O-W. Dorset. D-O-R-S-E-T. Junion. J-U-N-E-O-N. Q. C-U-E. Fay. F-A-Y. Woodbine. W-O-O-D-B-I-N-E. Rubino. R-U-B-I-N-O-B. Ayrım sonu, sayfa 325.